Ayrım 42 Brandenburg Glen Mead Sayfa 498. Hava kararmaya başlamış, güneş bulutların ardına çekilmişti. Rüzgar bahçenin ucundaki kuru yaprakları hışırdatmaya başladığında hava belirgin biçimde soğumuştu. Folkman cevap verdi. Erhard Schmelz Kasım 1931'de Paraguay'a göç etti. Asunción'daki kayıtlara göre yanında karısı Inge, bir de Carl adlı oğlu vardı. Ayrıca Schmelz'in cebinde 5000 dolar bulunuyordu. Ondan sonra her 6 ayda bir 5000 dolarlık havaleler gelmeye başladı. Başlangıçta para özel yollardan gönderiliyordu. Ama Naziler iktidara geldikten sonra Reichsbank aracılığıyla gizli olarak gönderilmeye başlandı. Schmelz 1943 yılında Asunción'da öldüğü güne kadar da sürdü. Sonra da karısı 1945 Şubat ayına kadar parayı almaya devam etti. Ondan sonra paranın ardı arkası kesildi. Folkman durdu. Benim öğrenmek istediğim Herbusch, Schmelz'e bu paranın neden gönderildiği, üzerinde çalıştığım dosyayla bir ilgisi olabilir, olmayabilir de. Ama bunu öğrenmem gerek. Bu da bulmacanın bir parçası. Azalan aydınlıkta bile yaşlı adamın yüzünün solduğu, Folkman'a bakmaya devam ettiği görülüyordu. Konuşmak için ağzını açtı, sonra yeniden kapadı. ''Bir şey mi söyleyecektiniz?'' diye sordu Folkman. Bush usulca başını salladı. ''Hayır, söylediklerimin içinde bir şeye şaşırdınız sanki.'' Bush bir süre cevap vermedi, sonra ''Şu ana kadar Erhard Schmelz hakkında söylediğiniz her şey beni şaşırttı.'' Bush uzaklara, kararan havaya baktı, sonra Folkman'a döndü. Yüzü hala kireç gibiydi. ''Schmelz'e parayı Almanya'dan kimin gönderdiğini biliyor musunuz?'' ''En ufak bir fikrim yok ama yetkili birisi olduğu kesin. İşe Reichsbank karıştığına göre yetkili biri olduğu kesin.'' ''Size bir soru sorabilir miyim Herr Folkman?'' ''Tabii. O para sizce neden gönderildi?'' Folkman başını salladı. ''Bilmiyorum.'' Bush'a baktı. Erhard Schmelz'in bu kadar önemli paralar almasına siz de şaşırdınız değil mi? Elbette, varlıklı biri değildi, hiç olmasa ben tanıdığım dönemde değildi. Bu kadar büyük meblağlar almasının nedenini anlayamıyorum. Schmelz'in birisi adına aracılık yapmış olması, parayı gizlice bir yere yatırması mümkün mü? Partinin ileri gelenlerinden biri adına. Bush bir an düşündü, sonra omuzlarını silkti. Mümkün. Savaştan sonra Gehlen örgütü için çalışırken buna benzer bilgiler gün ışığına çıkmıştı. Dışarıda yaşayan Almanlar Nazilere gizli banka hesapları konusunda yardım ettiler. Ama bu dediğim genellikle savaşın sonuna doğru yenilginin kaçınılmaz olduğu anlaşılınca gerçekleşti. Daha önce değil. Üstelik bu hesapların büyük çoğunluğu da İsviçre'deydi. Erhard Schmelz'in adının bu konuda geçtiğini hiç duydunuz mu? Hayır Herr Folkman, duymadım. Folkman ihtiyara baktı. Onu rahatsız eden bir şey olduğundan emindi. Ama adam kaşlarını çattı, konuşmadı. Sonunda ''Son bir soru Herr Bush'' dedi Folkman. Bush dalgın gözlerini ona çevirince sordu. ''Siz Abwehr adına haber alma subayı olarak çalışırken Leibstandarte SS tümeninden subaylar tanır mıydınız?'' ''Bazılarını tabii. Heinrich Reimer ya da Lothar Kessler isimleri size bir anlam ifade ediyor mu?'' ''Leibstandarte subayları mıydı bu saydıklarınız?'' ''İkisi de. Birincisi 1944'te binbaşıydı, ikincisi de general.'' Bush bir an düşündü. ''Heinrich Reimer adı tanıdık gelmiyor. O adda bir Leibstandarte subayı hatırlamıyorum. Ama Lothar Kessler, böyle bir isim duydum galiba. Ama öylesine, öyle biriyle tanıştığımı sanmıyorum.'' ''Brandenburg vasiyetnamesi diye bir şey duydunuz mu?'' Buruş'un kırışık yüzü birden Folkman'a döndü. ''Bunun konuştuklarımızla bir ilgisi var mı?'' ''Bir konuşmada geçti diyelim. Neden? Daha önce hiç duymuş muydunuz?''
''Tabii duydum.''
''Neydi, söyler misiniz?'' ''Sadece eski bir Nazi propagandası Herr Folkman.'' ''Ne demek istiyorsunuz?'' Şubat 1945'te savaşın sona ermesinden 2 ay kadar önce Brandenburg kapısı yakınındaki Reich Kançılar yazında Hitler'in sığınağında bir toplantı yapıldığı söylenir. Aslında çok gizli olması gereken bir toplantıydı ama sonraları Abwehr'de bu toplantıdan söz edildiğini duyduk. Toplantıya Hitler'e en sadık SS'lerin de katıldığı anlatılır. Çoğunlukla Leibstandarte SS, yani özel korumaları, en fazla güvenebileceği insanlar. Onlar bile artık yenilginin kaçınılmaz olduğuna inanmışlardı. Yine de kimse bunu açıkça kabul etmeye cesaret edemiyordu. Onun yerine savaşı sürdürmek için yeniden yapılanmak gereğinden söz ediyorlardı. Vasiyetname Himmler'in önerdiği, Hitler'in de onayladığı bir miras belgesiydi. Nasıl bir miras? Herr Volkmann, bu tam bir propaganda saçmasıydı, inanın bana. Siz yine de anlatın. Reich'ın yenilgiye uğraması durumunda Reichsbank ve SS'lerin elindeki altın ve para ya Güney Amerika'ya kaçırılacak ya da Almanya'da belli yerlerde gizlenecekti. Onların inancına göre parti zamanı gelince yeniden canlanacaktı. Brandenburg vasiyetnamesine Nazi partisinin yeniden canlandırılması planı da diyebilirsiniz. Bush durakladı. Biz Abwehr'de bu planı duyunca güldük. Bunun savaşın sonunda işittiğimiz boş vaatlerden biri olduğuna inandık. Umutsuz adamların çılgınca bir planı. Herr Volkmann, tıpkı Goebbels'in Almanya'yı işgal eden müttefikleri bozguna uğratacak olan yeraltı ordusu, kurtlar gibi. Bush Volkmann'a baktı. Vasiyetnameye gelince bir işe yaramadı. Altın ve paraların savaştan sonra bir yolunu bulup Güney Amerika'ya gittiği doğru. Ama altının ve paraların büyük bir bölümü bazı seçilmişlerin hayatlarının sonuna kadar rahat ve güven içinde yaşamalarına harcandı. Ama Schmelz'in aldığı paraların miktarını ve aldığı tarihleri düşünürsek onun böyle bir bağlantısı olmadığı ortaya çıkıyor, öyle değil mi? Volkmann başıyla onayladı. Bush uzunca bir süre sessiz kaldı. Bahçede hava soğumaya başlamıştı. Sonunda saatine bakıp ayağa kalktı. Özür dilerim ama yapacak işlerim var Herr Volkmann. Volkmann da ayağa kalktı. Bana yardım ettiğiniz için teşekkürler dedi. Bush Volkmann'ı yeniden eve soktu. Ön kapıya vardıklarında da o bahsettiğiniz kaçakçılık Herr Volkmann dedi. Altın olduğunu mu düşünüyorsunuz? Gerçekten bilmiyorum Herr Bush. Bush belli belirsiz gülümsedi. Mavi gözlerini Volkmann'a dikti. Sizin yerinizde olsam o sorduğunuz vasiyetnameye hiç önem vermezdim Herr Volkmann dedi. İnanın vermezdim. Volkmann başıyla onayladı. Bush yine ağzını açtı, sonra tereddüt edip vazgeçti. Bir şey daha var, bilmeniz gereken bir şey. Önemli olup olmadığını bilmiyorum. Daha önce de söylemeyi düşündüm ama o arada konu değişti. Volkmann başını kaldırınca yaşlı adam durakladı. Erhard Schmelz dedi, Güney Amerika'ya karısı ve oğluyla gittiğini söylemiştiniz. Asunsiyon'daki kayıtlara göre öyle. Oğlanın adı Karl. Ne zaman doğmuş? Kayıtlara göre Schmelz Paraguay'a varmadan 4 ay önce. Bush başını sertçe salladı. Herr Volkmann, bahsettiğiniz kişiler Erhard Schmelz'in karısı ve oğlu olamaz. Volkmann şaşkınlık içinde yaşlı adama baktı. Neden? Çünkü Erhard Schmelz hiç evlenmedi Herr Volkmann. En azından Almanya'da. Bildiğim kadarıyla da hiç çocuğu olmadı. Onunla Güney Amerika'ya giden kadın büyük ihtimalle ablasıdır. Bana gösterdiğiniz fotoğrafın ona ait olduğunu düşünmüştüm ama değildi. Adı Inge'ydi. Yanlış hatırlamıyorsam hiç evlenmemiş, çocuk doğurmamış, sevimsiz ve kaba bir köylü karısıydı. Kardeşinin evini çekip çevirirdi. Erhard Schmelz ile aynı zamanda kayboldu. Bush durakladı, ağarmış başını salladı. Yani Paraguay'a getirdiğini söylediğiniz çocuk her kimse, onların çocuğu değildi. 42. Kısım. Volkmann Schlier Z'ye vardığında saat neredeyse 5:30 olmuştu. 20 dakika kadar sonra da Hundham'ı arkasında bırakmış, Fort Wendelstein'ın giriş rampalarını tırmanmaya başlamıştı. Ivan Molkin'in çizdiği haritaya göz attı. Hundham'a giden küçük bir yol vardı. Ivan Molkin'in haritasına göre de Manastır Waldweg yolunda Wendelstein'a doğru doğuya giderken kasabanın 8 kilometre kadar dışındaydı. Uzaktaki tepeler karla kaplıydı. Yoksa kentten dönen arabalar nedeniyle hala kalabalıktı. 10 dakika sonra Waldweg yazılı küçük tabeladan dar yola sapınca bütün kalabalığı ardında bıraktı. Dar ve ıssız yol oldukça dolambaçlıydı. Volkmann sonuna kadar gitti. İki yanında uzun kayın ağaçlarının sıralandığı yol fazla kullanılmamışa benziyordu. Ford'un farları bir dönemeci süpürürken yol birden bitti. Volkmann yolun sona erdiği yerde bir granit köprü, köprünün ötesinde de kalın duvarların içine oyulmuş iki kanatlı yüksek bir kapı gördü. Farlarını söndürmedi. Arabadan inerken içinden bir ses tabancasını almasını söyleyince uzandı. Torpido gözünü açtı. Beretta ile birlikte el fenerini ve yedek pilleri de aldı. Manastırı çevreleyen kalın duvarlar yer yer çatlayıp dökülmüşse de yapı hala sağlam, hala ayaktaydı. Yüksek eski kapının üzerindeki demir ıslavroz paslanmış, pas lekeleri akarak taş duvarı kirletmişti. Ağır meşe kapının içinde daha küçük bir kanat vardı. Folkman arabanın farlarını söndürmeden önce el fenerini yaktı. Sessizliğin içinde öylece dururken feneri kapının içindeki kanada çevirdi. Sonra kanadı itti. Kapı menteşelerinin üzerinde gıcırdayarak açıldı. Folkman içeri girdi. Kendini kaldırım taşı kaplı geniş bir avluda buldu. Fenerin ışığını gölgelerde gezdirirken kemerli hücreleri gördü. Fenerin ışığı paslanmış bir el arabasını, avluya dağılmış dalları, çalıları aydınlattı. Parke taşı kaplı alanın ortasına doğru yürürken kendi adımlarının yankısını dinledi. Avlunun ötesinde manastırdan daha yüksek bir bina, onun yanında da bir çan kulesi gördü. Solundaki kemerin altına doğru yürüdü. Bok kokan girintinin sıvaları dökülmüştü, birkaç kapı gördü. Kapılardan kırık olanını itip içeri girdi. Zamanında bir çeşit büro olarak kullanıldığı anlaşılan bir odadaydı. Odada eski mobilya kalıntıları, kırık bir koltuk, ağır bir tahta yazı masası vardı. İçerisi çürük tahta kokuyordu. Uzunca bir süre çürük tahta kokusunu soluyarak durdu. Sonunda daha fazla dayanamadı, girdiği kapıdan çıktı. Karşısındaki kemerin altından geçerek üstü açık bir alana çıktı. Şurada burada dikilen kuru ağaçlar, yerdeki çökmüş yol, buranın bir zamanlar küçük bir bahçe olarak kullanıldığını gösteriyordu. Bahçenin ortasında yalağı yağmur suyuyla dolu eski bir çeşme vardı. Folkman ay ışığında durdu, fenerini bahçenin ucundaki kuleye doğrulttu. Fenerin ışığında gördüğü bir çan kulesi, dar bir sahanlık, ondan da ufak bir koro bölümünden oluşmuş küçük bir kiliseydi. Giyinme odasının kapısı aralıktı. Kapının üzerindeki kemerli kubbe eğri büğrü dalları fenerin ışığında kavrulmuş gibi görünen yaprakları dökülmüş sarmaşıklarla kaplanmıştı. Folkman sahanlığın kapısını ittiğinde kapının çıkardığı ses gök gürültüsü gibi patlayıp yayıldı. Ay ışığı duvarların tavana yakın bölümündeki vitraylardan su gibi içeriye akarak camların üzerindeki taş süslemelerin çatlaklarını aydınlatıyordu. Yüksek arkalıklı sıralar oraya buraya devrilmişti. Bütün kilise küf, toz ve çürümüşlük kokuyordu. Folkman tekrar avluya çıkmaya karar verdiğinde tereddüt etti. Fenerin ışığında sol tarafta bir gölge gördü. Feneri gölgeyi gördüğü noktaya tutunca bunun aşağıya inen bir merdiven olduğunu anladı. Karanlığın içine doğru kaybolan taş basamaklar. Folkman fenerini merdivenin yanındaki duvarda gezdirdi ama bir şey göremedi. Basamaklardan dikkatle inerek kilisenin altındaki bodruma vardı. Merdivenin sonunda eski ve sağlam bir tahta kapı vardı. Folkman kapının paslanmış tokmağına yapışıp çevirdi. Kapı paslanmış menteşelerinin üzerinde gıcırdayarak kolayca açıldı. Folkman kendini geniş bir depoda buldu. Duvarların dibinde çimento ve kireç torbaları, bir başka köşede ise boya kutuları vardı. Folkman diz çöküp malzemeyi inceledi. Depodaki her şey yeniydi ve henüz kullanılmamıştı. Üstelik oldukça önemli miktarlarda getirilmişti. Doğrulurken bir ses duydu, dondu. Yukarıda bir yerde ayak sesleri yankılanıyordu. Beretta'yı cebinden çıkardı, emniyetini açtı. Ses kiliseden geliyor gibiydi. Usulca kapıya doğru yürüyüp merdivene yöneldi. İlk basamağa vardığında da fenerinin ışığını söndürdü. En üst basamaktan başını uzatıp ay ışığı altında gölgelenmiş yeri kontrol etti. Ama ne bir şey gördü ne de bir ses duydu. Birkaç saniye sonra ancak bir ayakkabıdan çıkabilecek sesi sağında giyinme odasına girdiği yerde duydu. Beretta'yı doğrultup gölgelerin arasına girdi. Giyinme odasının kapısına geldiğinde durup çevresini dinledi. Kapı aralıktı. İçeriden bir yerden de belli belirsiz bir ses geliyordu. Alnında ter damlacıkları birikmişti. Sessizce kapıya yaklaştı. Yine bir gıcırtı, yine ayak sesleri duydu. Folkman Beretta'yı kaldırıp el fenerini yaktı, hızla odaya girdi. Hedefini görebilmek için fenerini sağda solda gezdirdi. Oda boş ve sessizdi. Öbür duvarda başka bir kapı vardı. Kapıdan çıkınca kendini bu kez çok daha büyük bir bahçede buldu. Kenarda kubbeli üç oda vardı. Dördüncüsünün ötesinde ise boşluk ve karanlık başlıyordu. Ay ışığında eski ve devrik mezar taşlarını seçti. Ayak sesleri yeniden duyuldu. Bu kez yavaş ve yankılı. Feneri yaktı, kemerli odaların duvarında gezdirdi. İşte o zaman bahçeye doğru fırlayan bir gölge gördü. Gölge karanlığa dalıp kaybolurken bu kez parke taşlarının üzerinde sert adım sesleri duyuldu. Folkman elinde Beretta'sı ana kapıya giden küçük bahçeye doğru koştu. Avluya vardığında gölgenin çıkış kapısına giden kemerlerin altında koştuğunu gördü. İşte tam bu sırada gölge durdu, döndü, iki kez ateş etti. Bütün bunlar kusursuz bir akıcılıkla yapılmıştı. Kurşunlar başının üzerinden geçip duvara saplanınca Folkman durdu. Gölgelerin arasına çekilmek zorunda kaldı. Hızla Beretta'yı kaldırdı, ard arda üç kez ateş etti. Kurşunların duvarlardan sekip avluda yankılanışlarını duydu. Gölge çoktan kaybolmuştu. Mermilerin gümbürtüsü kesilince uzaklaşan ayak seslerini işitti. Folkman birden bir araba motorunun omurtusunu, sonra da iki el ateş edildiğini duydu. Birkaç saniye sonra da bir araba kapısı kapandı, lastikler patinaj yaptı. Manastır kapısına yaklaşıp kapının içindeki kanattan dışarı çıkarken uzaklaşan bir arabanın stop lambalarını gördü. İçinden gelen sese kulak vererek Ford'un yanına koştu. Otomobilin ön lastiklerinin de kurşunlarla delinmiş olduğunu gördü. Yüksek sesle küfretti. Başını kaldırıp son bir kez ağaçların arasında görünen, ardından karanlığın içinde kaybolan kırmızı ışıklara baktı. Otoyoldaki servis istasyonuna varması neredeyse bir saat sürdü. Yedek lastiği takmış, bir patlak lastikle yavaş yavaş ilerleyebilmişti. İki yeni lastik takılması da yarım saat aldı. Omurtular çıkararak uğraşan çırağa 10 mark bahşiş verdi. Saat 9 olmuştu. Yeniden manastıra dönüp çevreye bakmak istedi. Bu kez arabasını Waldweg yolunun yarım kilometre ötesinde bıraktı. El feneriyle yedek pilleri yine cebine attı. İçeriye girmeden önce manastırın çevresinde dolaşırken kaçan arabanın patinaj yaptığı yerdeki çakıl taşlarında bıraktığı izlerden başka bir şey görmedi. Taş köprünün üzerinde durdu, fenerini aşağıya çevirdi. Köprünün altında manastırın çevresinde dönüp akan bir dere gördü. Manastırın birkaç dönüm üzerine kurulduğunu, arazinin kalın duvarlarla çevrildiğini düşündü. Yıllar geçmesine rağmen ne duvarlarda ne de binalarda bir yıkılma belirtisi vardı. Ancak yine de manastırda ya da bahçelerde olağan dışı bir şey görmemişti. Bu nedenle de manastır haritasının Kesser'in defterinde ne aradığını bir kez daha merak etti. Fenerinin ışığını kaçan gölgenin ateş ettiği kubbelerin altında dolaştırdı ama boş kovan bulamadı. Anlaşılan saldırgan otomatik silah değil, revolver kullanmıştı. Eski mezarlığa doğru yürüyüp fenerini mezar taşlarına tuttu. Mezarlardan çoğu savaş öncesi döneme aitti. En son mezar taşı da 20 yıl öncesinin tarihini taşıdığına göre mezarlığın manastıra ait özel bir kabristan olduğunu tahmin etti. Çevresini araştırdı ama ne toprakta yeni kazılmış bir yere ne de yeri değiştirilmiş bir mezar taşına rastladı. Yeniden Augsburg yoluna çıktı. Kahve içme bahanesiyle iki kez durup izlenip izlenmediğini kontrol etti. Peşinde kimse yoktu. O saatte otoyol neredeyse bomboştu. Kendisini izleyen birini gözden kaçırması hemen hemen imkansızdı. Arabadaki adamı merak etti. Kesser'in adamları mı yoksa Landesamt mı? Ama eğer Landesamt'ın adamları olsalardı diye düşündü, konuya başka türlü yaklaşırlar, arabasının ön tekerleklerine ateş etmekle yetinmezlerdi. Geriye sadece Kesser'in adamları kalmıştı. Strasbourg'dan Augsburg'a kadar bütün yol boyunca dikiz aynasını kontrol etmiş, peşine kimsenin takılmadığından kesinlikle emin olmuştu. Bir kez daha Dachau'ya gittiğini bilen tek kişinin kız olduğunu düşündü. Eve geldiğinde saat sabahın 3'ü olmuştu. Kız Folkman'ın yatağında uyuyakalmıştı. Açık başucu lambasının ışığında yastığa yayılmış sarı saçları parlıyordu. Birkaç saniye kızın yüzüne bakarak durdu. Başından geçenleri düşündü. Kıza güvenmekle büyük bir aptallık mı yapıyordu? Sonunda ışığı söndürüp kapıyı kapattı, mutfağa giderek kendisine bir viski hazırladı. Bardağın yarısını bir yudumda kafasına dikti. Geri dönerken telefonun yanındaki notu gördü. Andre aradı, aramanı istiyor. Büroyu arayıp nöbetçi görevliyi istedi, Fransızın uykulu sesini duydu. İsimler konusunda talihin yaver gitti mi? Talih deyince ne anladığına bağlı Joseph. Bana verdiğin o üç isim, Hank'le, Trautmann ve Clay, bilgisayarımızda yok. Bir Franz Clay var ama Hollandalı, uyuşturucu kaçakçılığından aranıyor. Her açıdan araştırdım ama verdiğin isimlere hiç rastlamadım. Onun üzerine senin de dediğin gibi Alman masasına başvurdum. Ve fazla bekletmeden cevap verdiler. İsimlerle neden ilgilendiğimizi, hikayenin ne olduğunu öğrenmek istediler. Ben de onlara bilmediğimi, bana sadece araştırmam için üç isim verildiğini söyledim. Eğer bir şey bulursam sizi ararım dedim. Peki Alman masası ne dedi? Eğer aynı insanlardan bahsediyorsak her üçü de son 6 ay içinde öldürülmüş. Nasıl öldürülmüş? Hankley'e bir araba vurup kaçmış ama polis bunun cinayet olduğuna inanıyor. Clay vurulmuş, Trautmann da öyle. Clay cinayeti bundan 4 ay, Trautmann'ınki 5 ay önce olmuş. Her ikisinin de suç kaydı, sabıkası yok. Hiçbir özellikleri olmayan orta yaşlı, orta sınıftan insanlar. Tanık yok, tutuklanmış bir sanık da yok. O yüzden Almanlar bizim bir şey bildiğimizi sanıp ümitlendiler. Fransız durakladı. Neyin peşindesin Joe? Henüz bilmiyorum Andre. Duyduklarını telefonun yanındaki not defterine yazdı. Bilmem gereken başka bir şey. Sadece bazı ayrıntılar. Hankle ve Trautmann Essen'den, Clay Rostock'tan gelmiş. Hankle meslekten asker, Alman ordusunda binbaşı, 52 yaşında, evli, 2 yetişkin çocuk sahibi. Trautmann ondan 1 yaş büyük, iş adamı, boşanmış. Clay duvarın yıkılmasından sonra Doğu Almanya'da görevlendirilmiş, yüksek dereceli bir kamu görevlisi, evli çocuksuz, 48 yaşında, hepsi bu. Eğer cinayet raporlarını görmek istiyorsan Bundespolizei'den talep etmen gerekecek. Ya aralarındaki bağlantı Andre? Alman masasıyla konuşurken bunu da sordum. Onlar da 3 adamın arasında öldürülmeleri dışında ortak bir yan olmadığını sanıyorlar. Ama varsa da öğrenmek istiyorlar. Bütün bunların sana bir yararı oldu mu? Bilmiyorum Andre ama hiç yoktan iyidir. Adını verdiğim o kadın, Hannah Richter, ondan ne haber? Üniversite tatilde ama ben BP merkezinden üniversite dekanının Altstadt'taki ev numarasını aldım, sonra telefon ettim. Kadını hatırlıyor, 10 yıl kadar önce emekliye ayrılmış. Ailesinin geldiği yere, Berlin'de Nikolassee'ye dönmüş. Eski bir defterde bir adres buldu ama telefon numarası yoktu. Ben de santraldan kontrol etmelerini istedim. Rehberde kadının numarası var. Numarayı ve adresi aldım. Yazmak ister misin? Folkman adresi ve numarayı not etti. Yardımların için teşekkürler Andre. Boş ver, kıza da sevgilerimi ilet. Sesinden güzel olduğu anlaşılıyor. Kanepeye oturup viskisini yudumladı. Fransızdan aldığı bilgileri kafasında evirip çevirdi. Kuşkusuz artık Kesser'le bir bağlantı vardı. 3 adamın öldürülmelerinin gerisinde yatan nedenleri düşündü. Kesser hükümet adına çalışıyor olsa da defterdeki isimler böyle bir işle bir ilgisi olduğunu çağrıştırıyordu. Bundan sonraki adımın Kesser'i sorgulamak olması gerektiğini düşündü. Ama bunun için Alman masasından geçmesi gerekecekti. Yine de bulmacanın belirli bir düzeni yoktu. Adamların hepsi de, Hankle, Trautmann ve Clay, orta sınıftan meslek sahibi insanlar ya da iş adamlarıydı. Tıpkı Rauscher gibi, Hedda Paul gibi, hepsi de orta yaşlıydı. Folkman öldürülenler arasında orta sınıftan gelmiş olmaları dışında tek ortak noktanın hemen hepsinin Naziler iktidardayken doğmuş olmaları olduğunu düşündü. Bu kadarı da yeterli bir ipucu değildi. Sırtını kanepeye yaslarken manastırda gördüğü gölgeyi hatırladı. Araba otoyolda peşine düşmüş, Waldeck yoluna sapınca farlarını söndürerek uzaktan izlemiş olmalıydı. Folkman böyle düşünüyordu. Evrak çantasındaki bandı kaset çalara taktı. Uzunca bir süre kanepede sessizliğin ortasında oturdu. Sigarasını bitirdi, sonra kulaklıkları takıp aletin düğmesine bastı. Bandı en az 6 kere dinledi. Karanlıktaki kelimeleri daha duymadan biliyordu. Sevkiyat, yük daha önceden ayarladığımız gibi Cenova'dan alınacak. Ya İtalyan? Aradan çıkaracağız ama yük konusunda kuşku yaratmadığımızdan emin olmak istiyorum. Bu nedenle Brandenburg işlerlik kazanana kadar beklemenin yararlı olacağını düşünüyorum. Sonra onu da diğerleri gibi düşünürüz. Bir sessizlik. Bize bağlılıklarını bildirenler, onlara güvenebileceğimizden emin olmamız gerekir. Verdikleri sözleri teyit ettirdim. Aile bağlarından en ufak bir kuşku duymamamız gerekir. O Türk'ten ne haber? Bir sorun görmüyorum. Kız, o kıza güvenebileceğimizden kesinlikle emin misin? Bizi kandırmaya kalkmayacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Bir sessizlik. Listedeki isimlerde bir değişiklik var mı? Hepsi öldürülecek. Sonunda yorgunluğuna yenik düştü. Kulaklıklarını çıkarıp teybi kapattı. Ayağa kalkıp pencerenin yanına yürüdü. Aşağıda avluya baktı. Aşağıda ne dikkatini çeken bir hareket ne de otoparkta tanımadığı bir araba vardı. Geriye dönerken kızın uykusunda mırıldandığını, sonra tekrar daldığını duydu. Oturma odası sıcaktı. Misafir odasına gidemeyecek kadar yorgun olduğunu düşünüp kanepede uyumaya karar verdi. Kızı uyandırmak istemiyordu. Çünkü kız uyanırsa onunla konuşmak isteyecekti. Başı zonkluyordu. Kanepenin üzerine uzandığında şakaklarını ovuşturup beynini boşaltmaya çalıştı. Ama banttaki sesler kulağından gitmiyordu. Sevkiyat neydi? İtalyan kimdi? Ya Türk? Öldürülecek insanlar kimdi? Kesser'in defterindeki listede yer alanlar mı? Peki ya kız? Erika'nın babası Leibstandarte subayıydı. Tıpkı Charkin gibi, Kesser'in babası gibi. Üstelik Winter'i de Heidelberg'den tanıyordu. Folkman başını salladı. Kıza güvenmek istiyordu. Söylediklerine inanmak istiyordu. Ama beyninin gerisindeki kuşku kolay kolay kaybolacak gibi değildi. Kahve sehpasının üzerindeki lambayı söndürmedi. Uykunun kıyısında gidip gelirken Dachau'daki blockhouse duvarlarında gördüğü resimleri hatırladı. Güneşin altında sıra sıra yatan beyaz cesetler, ölü kızını göğsüne bastırmış kadının cansız gözleri, onlara bakan SS'in sırıtışı. Resimleri kafasından kovmak için gözlerini kapadı. Uykuya dalmak üzereyken aklından geçen son düşünce banttaki bir cümle oldu. Kafasının arkasında çevrilen bir elektrik düğmesi gibi. O kadar açık ki daha önce kimsenin düşünmemiş olmasına şaştı. Kafası canlanırken yüreği hızla çarpmaya başladı. Daha önce kontrol etme gereği duymadığı bir şey. O kadar açık ki, şimdi onu huzursuz eden bir şey. Şimdi artık bu konuda bir şey yapılamayacak kadar geçti. Herhalde Berlin'le konuşmak için sabahı beklemek zorundaydı. Kendi kendine aklına gelenin tünelin ucundaki ışık olup olmadığını sordu. 42. ayrımın sonu. Sayfa 511.